Ayrım 36, sayfa 303. Resmo, 1. Mülhakköy. Mübadillerin sabahı siyahtır. Her sabah evire çevire döver insanı. Son cemre suya düşünce Girit'in teni titrer. Sırtında bir akrep dolaşmış gibi ürkek ve telaşlı günler başlar. Mart'ın ortalarına doğru Avroniyezler görünür. Sahilden ta tepelere uzanan bütün yeşillikler, rengarenk kıyafetler içindeki kadınların işgaline uğrar. Hepsi yeni yeni boy veren otları toplamaya koyulurlar. Kimisi kurnazdır, nereye gideceğini geceden peylemiştir. Sabahın ilk ışığıyla fırlar ve etek dolusu otları hasır sepete bastırıp evine döner. Kimisi daha kurnazdır, peyleyenin peşine düşer, eli daha çabuktur. Adile Hanım ikinci kafileye yazılmıştı. Kimse dokunmak istemiyor, yolda kalacağı korkusuyla hayatını bir tenhalığın içinde tamamlamasını düşünüyordu. Bu bir himaye ya da lütuf değil, zahmete yüklenmek istemeyen korkulu ihmal ve karardı. Adile Hanım şimdilik mübadele listesinin dışında tutulmuştu. İbrahim, annesinin hazırladığı küçük sepeti görünce hızla sofaya oturdu. Aceleyle bir iki şey atıştırıp sepeti kaptığı gibi yola koyuldu. Adile Hanım'ın kendisi için hazırladığı irmik helvasını özlemişti. Adile Hanım'ın evi yerleşim merkezinden biraz uzakta, gün ışığı almayan bir kuytuluktaydı. Gözleri iyi görmüyordu. Belki 90'ına yanaşmıştı. Şikayetsiz bir hayatın o tenha vakitlerinde kendini avutan hikayeler hayal edip hepsini en keyifli zamanların hatırası olarak her gün birkaç kez yaşardı. İbrahim'in getirdiği sepeti bir hatırlı misafir gibi odanın en itibarlı yerine koydu. Önceden hazırladığı irmik helvasını önüne sürdü. Biraz da övünmek istedi. "Ben gençliğimde sabahları irmik helvasını gümüş kaşıkla yerdim." İbrahim, orta boy tahta kaşığı helva tabağına daldırdığında Adile Hanım misafir köşesinden sepeti getirdi. Bir gelin döşeği serer gibi masa örtüsünü yaydı. Yeşil otları çıkardı ve hızla arkasını döndü. Adile Hanım ağlıyordu. Kuytu sokağın en karanlık cephesinde baharın çiçeklerle coşarak geldiğini hissetmiş ve sevinmişti. Avroniyezleri baş köşeye sıraladı. Sonra küçük patiska torbayı açtı. Adile Hanım bu kez arkasına dönmedi. Gözleri iki gür çağlayandı. Torbadan çıkardığı iri doğranmış ahtapotları avroniyezlerin yanına yerleştirdi. Onları öpüp kokluyor ve bir mücevher mahzeninin serinliğini tadar gibi mutlu oluyordu. Sarılıp İbrahim'i öptü. "Annen usturuplu kadındır İbrahim. Malın kıymetini bilir. Bak, hiçbir yerini ziyan etmemiş." Tekrar İbrahim'i öptü. Eskiden ahtapotu herkes evinin merdivenlerinde en az 40 kez döverek gür sularla yıkardı. Yumuşadığına kanaat getirince çamaşır gibi dallara asarak kuruturlardı. Sonra canları yanmasın diye en keskin bıçaklarla doğrarlardı. Bizi böyle büyüttüler. Adile Hanım eski günlerini hatırlıyordu. Efendisine akşam vakitleri bir kadeh rakının yanına pisito dediği ahtapot ızgarasını ve yeşil bahçe salatasını hazırlar, zeytinyağı ve limon ile işleyerek sofranın baş köşesine yerleştirirdi. Duygularının coştuğu andı. İçinin yandığını gizlemeye çalışıyor, üstesinden gelemediği bu hatıra baskını altında adeta titriyordu. Sepeti boşaltmış, içini tertemiz etmişti. Sonra özenle iki cam kaseye doldurmuş olduklarını sepete yerleştirmişti. İbrahim'in saçlarını okşadı. "Sende iyi huylu iki insan ruhu yaşıyor İbrahim. Baban da çocukluğunda böyleydi. Senin tek farkın huylarını hiç değiştirmeden sürdürecek sabrı göstermendir. Buna sabır diyenlere kulak asma. Bu aslında iradedir." İbrahim'i seyretti. Geçmişteki sıcak dostlukların yaşlanınca duygusallaşan iradeleri yavaşça gevşiyor ve bir torun sever gibi komşu çocuklarını kucaklıyordu. "Unutma İbrahim, bu terbiye insanların kökünde, gövdesinde, dalında, yaprağında, çiçeğin ve meyvesinde olgunlaşır." Baban da böyleydi. Sepeti İbrahim'e uzattı. Haydi geç kalma. Teşekkür et annene. Bu kabın birinde sütlü irmik, ötekinde tahinli olanı vardır. Biri sana, öbürü annene. İbrahim fırsat kolluyordu. Sonunda o fırsat yakalandı. Adile Hanım'ın arkasını döndüğü ilk fırsatta avucunu tahinli irmik helvasına daldırdı. Büyükçe bir lokmayı kaptığı gibi ağzına attı. Sonra hızla kapıdan çıkmak üzereyken Adile Hanım yolunu kesti. Elindeki sepeti aldı, masanın üzerine koydu. Tahinli helvanın kasesine koca bir kepçe boşalttı. Galiba tahinli helvayı az koymuşum İbrahim. Girit'te kemençenin bir yüzü sevinç, öteki yüzü hüzündür. Dağlılar mahzun yüzünü sever. Gözleri nane kokan bir çocuk. Bütün akıllar baharı sever. Hiç Eylül'ün güldüğünü gördünüz mü? Peçeli baykuş gizlenir gözlerinde. Kimse umursamaz iki yüzlü haberi. Korkular karar verir durdukları yerde. Şarköy. Yüzbaşı İhsan günlük devriye gezisini gerçekleştirmek üzere mıntıka teftişine çıkmış ve kentin ücra köşelerindeki binaları gezmişti. Kısa yoldan işine dönmek isterken yolunu kestirmeye çevirdi. Uzaktan gördükleriyle şaşırdı. Sabahın bu saatinde bağlar arasında dolaşanların kimler olduğunu merak ederek atını o yöne sürdü. Yanındaki iki koruma eriyle birlikte atlarını hızlandırdılar. Yaklaştıkça kendisinde sevinçli hayretlerin baş gösterdiğini fark etti. Bağ çitinin önünde atından inip yuları koruma erine uzattı. Dinlenin biraz. Yanılmamıştı. Doktor Alexander ve Zoe, Marcos'un bağında mevsim hasadının ilk ürünlerini topluyorlardı. Onlara yanaştı. Gürültüyle birlikte ikisi de geri döndü. Zoe neredeyse bir sevinç çığlığı atacak kadar sevindi. Doktor temkinliydi. Hoş geldiniz kumandan. Eminim şimdi Marcos kahkahayı basmıştır. Neden? Bağımın ilk salkımlarını kumandan topluyor diye. Kumandan ilk tiyekten bir salkım kopardı, Zoe'ye uzattı. Bak istiyor ki, şarabın tadına güzel kadınların ayaklarından önce dudakları değmelidir. Zoe salkımın en iri çılkımını kendine ayırdı. Keyifle ısırdı. Tadına vardığını hissettirdi ve hakkını verdi. Salkımı doktora uzattı. Marcus'un ruhu şad olsun. Marcus'un bağ evinin gölgeliğine oturdular. Zoe kahve pişirmek üzere içeri girdi. Her şey yerli yerindeydi. Bir ihtişamlı konak tertibi kendisini fark ettiriyordu. Cezveyi aldı. Belli ki yeni çekilmiş kahve kavanozundaydı. Nasıl içtiklerini sordu ve cezveyi gaz ocağının üzerine yerleştirdi. Fincanları hazırladı. Doktor, kumandanı yanına alarak evin önündeki iri asmanın altına götürdü. Oradaki geniş divana karşılıklı oturdular. Doktor daha ilk cümlesinde karşısındakini etkisi altına almıştı. Mevsimlerin tesirini asmalarda görürüz. Bu aslında bir tabiat değişimidir. Kupkuru dalların ıslanışından acı duyan hiç kimseye rastlayamazsınız. Sonra mevsimler değişir. Yaprakların önce yeşerdiğini görürsünüz. Sonra çiçeklerin açışını. Sonra meyvelerin rengarenk güzelliğini fark edersiniz. Sonra yeniden çöküş sanılan döneme dönüşün acısını görürsünüz. Bu Tanrı'nın bilerek ve isteyerek sevdiği insanı hayata ve doğaya karşı terbiye edişidir. Bu terbiye herkeste farklıdır. Kimileri zamanı derin bir uykuya yatırır ve bekler. Buna sabır diyenler çıkabilir. Aslında bu bekleyiş intikamcı tahammüldür. Zoe kahveleri getirip ikram etti. Sonunda jandarma erleri için hazırladığı çayı vermek üzere bağ evinin cümle kapısına yürüdü. Elindeki tepsiyi uzattı. Tepside çaydanlık, demlik, şekerlik, yanında bir tabağa konmuş kurabiyeler vardı. Anlaşılan Marcus bu kurabiyeleri yeni pişirmişti. Tazelikleri belliydi. İşiniz bitince bu tepsiye üzüm doldurun. Koğuşta arkadaşlarınızla yiyin. Marcus'un ruhunda sizin için daima şükran ve dua vardı. Doktorun acılı tarifini dinlemek İhsan Yüzbaşı'yı şaşırttı. Verebileceği anlamlı bir cevabı yoktu. Bulmakta zorlanacağını da biliyordu. Yine de bir küçük başkaldırı sergileyip varlığını hissettirmek istedi. Tabiat bizi dinlemiyor, sadece bildiğini okuyor. Markus kaybedeceğim vakte gelmemişti henüz. Veda bile etmeden ayrıldı. Doktor kahvesinden ilk yudumu aldı. Zoe'ye teşekkür etti. Söyleyecek zaman aralığını yakalamıştı. Siz hatırlı bir kumandansınız. Cesaretiniz ve iradeniz var. Ama en önemlisi merhametiniz var. Üzgün bir kalbin sahibi olarak hep bu inceliğinizin farkına varır ve duygularımı hep sizden yana kullanırım. Ama anlıyorum ki kalbinizi siz kendiniz kırmışsınız. Kumandan dinlediklerinin şimdilik özel bir anlam taşımadığını fark ettirmeyi düşünmedi. Böyle duygulu bir konuşmanın ardında ne söyleyeceğini de kestiremedi. Susmakla şansını kullandı, kahvesini bitirmişti. Zoe'ye teşekkür etti. Doktor halden anlayan adamdı. Asmaların arasına girdi. Yüzbaşı İhsan'ın aklında bir cümlesi vardı. Onun tam sırası olduğunu düşündü. Sizde insanı tazeleyen bir sihir var. Zoe güldü. Aslında cümlenin aşikar iltifatından hoşlanmıştı. Ama işin gerçeği daha imalı ve daha sıcak bir taltif işitmek istemişti. Söylenenlere karşı çıkarsa bunu sağlayacağını düşündü. İtiraz etti. Bu doğru değil kumandan. Peki, öyleyse tazelik hissi veriyorsunuz diyelim. Zoe sözlerden hoşlandı. Ama aklından geçirdiklerinin gerçeği kısa bağ sohbetinin haz veren iltifatından çok farklıydı. Kendi gerçeğinde kendi düşüncelerinin isabetini adeta kendine telkin ediyordu. Bir kadın güzelliği söz konusu olunca Türk delikanlıları nedense aklı selimlerini hemen kaybediyorlar. Resmo. Sabahın ilk ışıklarının ümidi ve tesellisi farklıdır. Gecenin ilk karanlığı ise korku yaratır. Eleni, İzmir'den yola çıkarıldıkları günden beri ilk kez kendini huzur içinde hissetti. Evin verandasına çıktı. Anastas, evin erkeği için yapıldığı belli olan sallanır koltuğa oturmuş, hafifçe geri kaykılarak gökyüzünü seyrediyordu. Meydan çıralarının yarattığı bir kızıl manzara vardı. Şafağın erken söktüğü sabahlara benzer, dalga dalga yayılan turuncu güzelliğini yansıtıyordu. Eleni'nin geldiğini fark edince doğruldu. Ayağa kalktı, koltuğu gösterdi. ''Çok yoruldunuz, dinlenin biraz.'' ''Rahatsız olmayınız.'' Anastas sallanır koltuğu durdurdu. Eleni'nin oturmasına yardım etti. Sonra hafifçe iterek sallanmasını salladı. ''Parios nerede?'' ''Yorgunum, yatacağım.'' dedi. Cesur çocuk. Eleni, Parios için gösterilen iyi duygulara mutlu oldu. Anastas, gökyüzünde bir yıldızı gösterdi. ''Ne kadar yumuşak bakışlı değil mi?'' ''Denizcilere göre çocukları kanatlarının altına almış bir melektir aslında. Ama geceleri bize bir yıldız gibi görünür.'' ''Siz de bize bir yıldız gibi kanat gerdiniz.'' Anastas cevap vermeyi gereksiz gördü. Söyleyeceklerinin henüz sırasının gelmediğini düşünüyordu. Eleni cümlesini tamamladı. ''Açık kalpli ve cesur görüntüde saklıyorsunuz içinizdekileri. Ayrım yapmaksızın herkesi doğru görüyorsunuz.'' Anastas bu teşhislerin doğru olduğunu yansıtacak yanlış bir söz, hatalı bir hareket endişesiyle bir süre kaskatı kesilmiş gibi durdu. İlk cümleyi Eleni'nin söylemesini istiyordu. Eleni ilk gördüğü gün vardığı kanaati dillendirmek istedi. ''Sizin de gözlerinizde hüzünlü bir özlemin izleri var.'' Anastas cevaplamadı. Meydanı seyreden kayalıklar üzerindeki konağın bahçesine baktı. Geride 100 yıl görmüş bir eski Rum evi vardı. Girit mimarisinin biraz hovarda, biraz böbürlü ama her haliyle ihtişamlı güzelliğini sergileyen konağın cephesinde cennet kapısını hissettiren bir davetkar sükunet vardı. Önce bunun tadına vardı. Sonra ovaya baktı. Koyu renkli, uçsuz bucaksız yeşillik hissi çevresini sardı. Deniz, dağ, gök ve yer el eleydi. Dörtlü terkibin mükemmel manzarası, gür ışıklı mehtap altında konağın bahçesini yeryüzüne indirilmiş saadet meclisine çevirmişti. Birden duruldu. Smyrna, iri salkımlı bir çardağın altında oturuyordu. Ortada ahşap masa kurulmuş, üzerinde büyük bir kaseye çeşitli meyveler konulmuştu. Smyrna seyrettiği manzaradan mutluydu. Yerinden kalktı, evin bahçe duvarına doğru yanaştı. Aşağıyı seyretti. Çocukluğunu hatırladı. Büyük bir asma bahçesinde genç kızlar ve delikanlılarla üzüm topladıkları günlerin hatırasını canlandırdı. İri salkımları toplayıp küfeye koyduğu ilk günün tadını daima dudağında hisseden bir hatıra heyecanı vardı. O heyecanı yaşamaya başladı. Gözü veranda feneri yanan tek eve takıldı. Eleni'nin sallanışını gördü. Kıskanır gibi oldu. Anastas, Eleni'nin sesiyle kendine geldi. Güzel kız değil mi? Henüz çocuk. Duyguları olgun, düşünceleri de. Madam, beni sınamayın. Alınmayın hemen. Saygıdeğer insanların haysiyetlerine sahip çıkan bir terbiyede büyüdüm. Ben de. Eleni, terbiye tartışmasının bir kırgınlığa dönüşebileceği endişesine kapıldı. Kucağındaki bakır sahana yerleştirilmiş elmalardan birini özenle soyup Anastas'a uzattı. Bahçenin elmaları. Kim bilir ne emekler verdiler. Anastas, Eleni'nin bileğini tuttu, elmayı ona uzattı. Teşekkür ederim. Ben koparıldığı gibi yemeği severim. Resmo Mevlevihanesi. Dergah hekimleri sırayla Musa'nın başında nöbet tuttular. Şafak sökerken bir inilti duyuldu. Nöbetçi hekim telaşla hastanın göz kapaklarını açtı. Henüz şifalı bir bakış ihtimali görülmüyordu. Göz kapaklarını örttü. Tekrar bir inilti duyunca içini bir ümit ve heyecan kapladı. Nabzını dinledi. Bekleyişlerini küçük şifa ihtimallerinin sardığı tesellisini duydu. Bitişik odada istirahat eden diğer hekimleri de uyandırdı. Üçü birlikte Musa'yı muayene ettiler. En genç olanı başhekimi çağırmaya koştu. Ümit henüz beklenen cesareti gösterecek kadar talihli görünmüyordu. Hekimler bir talih imtihanından geçiyormuş gibi heyecanlı ama sabırlıydılar. Başhekim elini Musa'nın kalbinin üzerine koydu. Bir süre öyle durdu. Sonra içinden şifa duasını okudu. Dua bitince elini tekrar Musa'nın kalbinin üzerine koydu. Musa'nın kulağına yanaştı ve sanki 40 yıllık hasretin prangalarının söker gibi konuşmaya başladı. Eğer yaraların iyileşeceğine inanıyorsan acıya dayanmalısın. Bunun adı tahammül değil, şükürlü bir sabırdır. Sabır, güven ve cesaret ister. İkisinden biri tek başına yetmez. Çünkü tek niyetli düşünce iradeye dönüşmez. İrade terkip ister. Duayı yarıda kesti. Şeyh Efendi, Musa'nın inintilerini öğrenince aşağı inmiş, ne olup bittiğini görmek istemişti. Musa'yı yatağında doğrulttular. Sırtını duvara yanaştırıp, arkasına sert bir duvar yastığı yerleştirdiler. Hekimler yavaşça geri çekildiler. Musa gözünü açtı, yarı karanlığın içinde karşısındakileri tanıması ve tanımlaması imkansızdı. Şeyh Efendi elini kaldırıp bir daire çizerek Musa'nın alnına koydu. Musa aradığı ışığı bulmuş gibi fısıldadı. Su. Hekim başını iki yana salladı, olmaz işaretiyle Musa'yı engelledi. Şifa hekimleri hep birlikte su verilmesinin erken olduğunu tasdik ettiler. Şeyh Efendi avucunu uzattı. Birkaç damla su koydular. Şeyh elini Musa'nın yüzünde dolaştırdı, yavaşça söyleyeceklerini kulağına fısıldadı. Eğer zihnin yeterince olgunlaşmamışsa bedenin yaşayamaz. Gücünü aklına topla. Hayale değil, hakikate dal. Gökyüzünün şefkatli bir bereket bulutuyla şifahanenin üzerindeydi. Şeyh Efendi Musa'nın ruhunu okşuyordu. Cennet herkes için farklı tarif edilmiştir. Bütün tarifler aslında birbirinin aynısıdır. Ancak insanda tecelli farkı yaratır. Ve herkes sadece kendisinde tecelli eden cennet ile donanır. delikanlı içinde bir titreyiş hissetti. Şeyh Efendi töreni bitirmeye niyetliydi. Artık asıl aydınlığın kapısına geldin. Gerisi senin bahsindir. Şimdi bize adını söyle. Delikanlı neyle sınandığını henüz fark etmemişti. Neden böyle bir sabır kasnağına gerildiğini kestiremiyordu. Sadece soruyu cevaplama gereğini duydu. Musa. Şeyh, daha ileri gitmenin gerekmediğini düşünüyordu. Sınavın ilk adımında avucunda umduğunun çok ötesinde bir hamur olduğunu fark etti. Sabır ve gayret bu hamuru yoğurmak için zamana muhtaçtı. Bunu delikanlıya da hissettirmek istedi. Henüz eşikteyiz Musa. Çıkacağın basamaklara dikkat et. Musa ile göz göze geldi. Dikkat dediğin şey, makul olanı tam vaktinde seçmektir. Takdir ile isabetin farkı burada belli olur. Ayrım sonu, sayfa 312.